12. mektup, 2. sualiniz. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. Burada okuyacağımız sual aslında şeytanla ilgili akla gelecek birçok sorunun cevabı. Şeytanın Allah tarafından yaratılması, tarihte gerek felsefede gerekse din biliminde çok tartışılmış. Hatta Allah muhafaza şer ilahı olarak kabul edilen dinler bile olmuş. Yani şeytana ilah denecek duruma bile düşmüşler. Özellikle felsefede, Mutezile ve diğer ehl-i sünnet dışı mezheplerde de ciddi anlamda tartışılmış. İşte Allah-u Teala'nın hüsn-i kubuh dediğimiz kelam biliminde iyi yaratması, kötü yaratması meselesi çok tartışılmış. Üstad Hazretleri bu felsefede ve dinler tarihindeki tartışmalara girmeden konuyu özetle bize izah edecek. Şeytanı Allah-u Teala niçin yaratmış? Cenab-ı Hakk'ın şeytan yaratmasının hikmeti nedir? Eğer Allah şeytanı yarattıysa, o zaman şeytan da şer olduğuna göre, haşa, şerrin yaratılması kötü mü? Böyle bir enteresan, belki birçok insanın aklına gelebilecek sualler. Bu suallere üstadımız yavaş yavaş, kademe kademe, örneklerle, somut, dünyada yaşadığımız, kendi içinde bulunduğumuz dünyanın gerçekleriyle iç içe, anlaşılması kolay ama çok zor, çok yüksek, çok derin meseleleri güzel örneklerle inşallah aklımızı yaklaştıracak. Allah-u Teala'nın belki de anlamamız en zor olan bu şeytan yaratması meselesinin şerri yaratmasının şer olmadığı sorusuyla başlıyor cevaba. Haşa, halkı şer, şer değil. Belki kesbi şer, şerdir. Kural. Yaratan Allah'tır, isteyen kuldur. Buna biz Allah haliktir, kul kasiptir deriz kelamda. Bu kelamda hemen hemen bütün kelami bilimlerde, kitaplarda geçen bir ifadedir. Ayetlerde de لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ İnsan için kesb tabiri kullanılır. Demek ki bir şeyde şunu netleştirmemiz gerekiyor. Yaratan Allah'tır, isteyen insandır. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın yaratması şer değil, insanların onu yanlışta kullanmaları şerdir. Bunu şimdi iki tane örnekle, birisi yağmur örneği, biri de ateşin yaratılması örneğiyle izah edecek. Çünkü halk ve icat bütün netaice bakar. Allah-u Teala'nın yarattığı her şey binlerce, saylamayacak kadar güzel neticeler ve faydaları için alır. Allah onlar için onu yaratır. Ancak kesb hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netaice bakar. Örneği verince daha net anlaşılacak. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Şimdi yağmurun yaratılmasının hikmet ve gayesi fayda ve maslahat içindir. Yağmurun olmadığını düşündüğümüzde, yani suyun olmadığını düşündüğümüzde hayat diye bir şeyin varlığından söz edilemez. Öyleyse Allah-u Teala yağmuru insanların, hayvanların, bitkilerin, yani hayatın kaynağı olarak yaratmış ve olmazsa olmaz. Demek ki yağmurun yaratılmasının faydaları sayılamayacak kadar çok. Bu bütün netayice bakar dediği bu işte. Yani Allah-u Teala yağmuru faydalı neticeler için yaratmış. Eğer su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, mesela bir adam derenin içerisine bir ev yapsa ve yağmur zamanında da yağmur yağdı ve dağlarda biriken yağmurlar gelip bu adamı evine alıp götürse, o zaman bu adam diyebilir mi ki yağmurun icadı yağmur rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Yani Allahu Teala yağmuru bu adamın evine alsın götürsün diye yaratmadı ki. Öyleyse yağmurun yaratılması şer değil. Hayırdır ve bütün insanlar da bunun farkındadırlar. Ancak insan suyu ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Demek ki yağmuru kendi hakkında şerre çeviren kim? İnsanın kendisi. Evet. Yoksa Allahu Teala'nın yağmur yaratması bütünüyle hayırdır ve güzeldir. İkinci örnek daha orijinal. Demek ki Allahu Teala'nın şeytanları yaratması da aslında bir insanların birçok faydası ve maslahatı için biraz sonra gelecek. Ancak ikinci örnek, hani yağmurda insan bunu daha, yağmurun rahmet olduğunu daha iyi anlayabiliyor. Ama şimdi şeytanın ateşten yaratıldığı bilinen bir gerçektir. Hatta şeytan ateşten yaratılmasını bir bahane göstererek Hazreti Adem'den daha üstün olduğunu iddia etmiştir. Kur'an'ın birçok yerinde, bir yerinde değil, birkaç yerinde Allahu Teala niye Hazreti Adem'e secde etmediğini sorduğunda kendisinin itirazı ve gerekçesi şudur. Çünkü ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın demiştir. Üstad Hazretleri de şeytanın yaratılmasının aslı olan ateşi örnek vererek burada tam şeytanın yaratılması ile ilgili bir hikmete dikkat çekiyor. Mesela ateşin halkında çok faydeler var, bütünü de hayırdır. Ateş dediğimiz zaman insanın bedenindeki 36 derecelik ateşten tutun, yerin karnındaki mama dediğimiz tabaka ve gökteki bizim aşçımız olan, kandilimiz olan güneşe varıncaya kadar. Gündüzümüzü aydınlatan, hatta dünyamızı döndürmede, yaratmada kullanılan, değil mi? Allah-u Teala gündüzü onun şeyiyle yaratıyor, döndürmesiyle. Dolayısıyla ateş dediğimiz şeyin yok olduğunu farz etsek, hayat denen bir şeyin varlığından bahsedilemez. Öyleyse ateşin yaratılması bütünüyle hayırdır. Dikkat çeken nokta şu, Allah-u Teala'nın yarattığı her şeyin zatı itibariyle güzel olduğu ve o yaratılan şeylerin insanlar için, cinler için, kainat için çok büyük faydaları ve maslahatları bulunduğu, ancak insanların Allah-u Teala'nın yarattığı o güzel nimet-i ilahiyeyi yanlış yerde kullanarak kendi haklarında şerre çevirdikleri dikkate veriliyor. Ateş Allah'ın bir nimetidir. Olmazsa olmaz nimetlerindendir. Ama siz kombinize koyduğunuz ateşi, hizmetkarın ateşinizi evinizin ortasında yakarsanız hizmetkarınızı kendi düşman etmiş olursunuz. Fakat bazıları suyu kesbiyle, suyu ihtiyarıyla kendi özgür iradesini kullanarak ve yanlış yerde istimal ederek ateşten zarar görse ateşin halkı şerdir diyemez. Allahu Teala bu ateşi yaratması iyi olmadı. Ateş yaratmakla haşa kötülük yapmış denilemez. Çok enteresan. Şu cümleye bakın. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamıştır. Ateşi Allah onu yaksın diye yaratır mı? Ateşi yaratmasın. Sebebi insanların menfaatine olsun, faydalı olsun. Hizmetkar olarak kullansınlar diye. Ama insan o hizmetkarını kendi düşman edip kendi hakkında zarara sevk ederse ateşin yaratılmasının haşa kötü olduğunu iddia edemez. Maşallah. Belki o suyu ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. Demek ki şeytanın, şerlerin, belaların, musibetlerin, hastalıkların yaratılması hakikat noktayı nazarından güzeldir, hoştur. Ama insanlar onu kendi aleyhlerine kullanırlarsa kendileri açısından onu kötüye çevirmişlerdir. Öyleyse oradaki kötülük haşa yaratılmasına değil, kulların onu yanlış yerde kullanmalarına. Yani mesela diyelim bugün okullarda okulların açılması, eğitimin olması ne kadar güzel. Ama diyelim bir öğrenci okula gitmese, dersen çalışmasa, kalsa, bu okulun açılması çok kötü oldu. Ben okulda kaldım, açılmasaydım ben okulda kalmazdım diyebilir mi? Okul seni okulda kalasın diye açılmaz ki. Eğitim için açılır. Terbiye için açılır, terakki için açılır. Ama bazı öğrenciler öğrencilik görevini yerine getirmeyip kendi aleyhlerinde kullansalar, sınıfta kalsalar herhalde okulların açılması iyi değildir denilemez. Dolayısıyla Allahu Teala bu kainat okulunu açmış, elbette bu okulun bir kısım varlıklarını da imtihan vesilesi kılmıştır. Bunlardan birisi de şeytan ve nefistir. İnsanlar terakki etsinler, teali etsinler, genişlesinler, büyüsünler ve cennete layık olarak gelsinler babalarının memleketine diye. Ama insanlar onu aleyhlerinde kullanırlar, zarar görürlerse, öyleyse yaratılmada mutlak hayır var. Ama o güzel, o yaratılan şeyleri yanlış yerde de kullanmada insanlara aittir sorumluluklar. Evet. Bunun bir şeyi de, hani bazı insanlar bıçakla birilerini öldürebiliyor, Allah muhafaza. Herhalde bıçağı insanlar öldürsünler diye icat etmemişlerdir. Bizim hizmetkarımız olan bıçağı birisi alsa, başkasını öldürmede kullansa, herhalde bu bıçağın icadı rahmet değildir. Bunu icat edenleri kötülük yapmıştır denilmez. O bıçağı yanlış yerde kullananlar o nimeti kendi haklarında kötüye çevirmişler. Öyleyse sorumluluk da ona aittir. Şimdi burada şöyle bir soru geliyor akla. Hiçbir zarar olmasaydı, sadece hayırda kullanılacak şekilde olsaydı, hiçbir zarar olmasa, yani bu kadar zarar oldu ya, bazı insanlar cehenneme gidiyor, bu şeytandan zarar görüyor. Ha, bu insanlar da zarar görmeseydi hiç, dolayısıyla bu şeytan da yaratılmasaydı filan gibi. Böyle akla gelen sualler, ona şimdi hazır ona cevap verecek. Elhasıl hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir. Yani bir işlem yapacaksınız, bir fiilatta bulunacaksınız ama yaptığınız işlemden sonra çok külli hayırlar, menfaatler, faydalar elde edeceksiniz ama bir kısım zararlar da olacak. Çok harika, güzel bir örnek var. İki tane örnek var. Onun için başka örnek vermeyeceğim. Örnekleri okuyacağız. Eğer şerri kalil olmamak için, yani hiç kimse zarar görmesin diye hayrı kesir ithal eden bir şer terk edilse, o vakit şerri kesir irtikap edilmiş olur. Tam fizik, kimya, biyoloji ve matematik problemleri gibi, böyle bir mantık problemi gibi. Cümleyi bir de okuyacağım, sonra örneğe geçeceğim. Dikkatle dinleyelim. Elhasıl hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir. Eğer şerri kalil olmamak için hayrı kesir intac eden bir şer terk edilse, o vakit şerri kesir irtikap edilmiş olur mesela. Şu örneği okuyalım, bu cümleyi net anlaşılacak. Cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Efendim, bir ülke ülkemize saldırıyor. Malımızı, canımızı, namusumuzu, haysiyetimizi, istiklaliyetimizi, her şeyimizi elimizden alacak. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Bir, bu düşman devlete, yani şimdi karşı çıkarsak ekonomimiz zarar görür. Bazı gençlerimiz şehit olur. Bazı ülkelerimiz zarar görür. Bazı aileler sıkıntı çeker. Öyleyse biz buna teslim olalım, cihada gitmeyelim. Hiç böyle bir imkan ve ihtimal olur mu? Şimdi burada bizim bazı maddi ve bedeni zarar görecek olmamız az şerdir. Vatanın kurtulması, haysiyetimiz, namusumuz, dinimiz, imanımızın kurtulması büyük hayırdır. Öyleyse biz bu büyük hayırın hatırı için az şerre razı oluruz. Eğer bu az şer gelmesin diye cihadı terk etsek, evet, o zaman külli şer olacak. Vatan, din, namus, haysiyet, şeref, her şey elden gidecek. Şimdi cümle örnek verilince ne kadar güzel oturuyor değil mi? Yani bu şeytanların yaratılmasından dolayı bazı insanlar cehenneme gidecek, zarar görecek diye, eğer şeytanlar yaratılmasaydı başta yüz binlerce peygamber, milyonlarca evliya, asfiya, ehli iman yetişmeyecekti. O zaman külliyen şer olacaktı. Demek ki çok hayrı netice verecek ufak şerler, terk edilmiyor ki o çok hayırlar elde edilsin. Yoksa o az şer olmasın diye terk etseler o zaman külli hayırdan mahrum. İkinci örnek de çok orijinal. Fakat o cihatta hayr-ı kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse, ekonomimiz zarar görür, huzurumuz kaçar filan diye cihat terk edilse, o vakit hayr-ı kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. O aynı zulümdür. İkinci örnek, hem mesela kangren olmuş bir ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. O çocuğun annesine sorsanız karşı çıkacaktır. Yavrumun parmağı nasıl kesersiniz? Ama uzman doktorlar diyorlar ki bu çocuğun iyiliğini düşünüyorsan bu parmağı keseceğiz çünkü kangren olmuş. Aslında burada şöyle bir şey var, biliyor musunuz? Allah-u Teala şeytanı yaratmakla bu insan topluluğundaki, insan bedenlerindeki kangren hücrelerini tespit etmek ve göstermek için şeytanı yaratıyor. Demek ki inanmayanlar kendilerine İslamiyet tebliğ edildiği halde, İslamiyet'ten haberleri olduğu halde inanmayanlar bu toplumun kangren hücreleri gibidir. Bu insan bünyesindeki, insan topluluğundaki kangren olmuş uzuvlar gibidir. O uzuvların temizlenmesi gerekiyor. Onun için Cenab-ı Hak şeytanı göndermiş ki o kangren özelliğini taşıyan varlıklar tespit edilsin. Allah onları biliyor ama onları göstersin, ortaya çıkarsın. Demek ki bir insan bedeninde kangren olmuş bir organın kesilmesi nasıl faydalı, maslahatlı? Eğer o kesilmezse o vücudun tamamına zarar verdiği gibi, öyleyse bu toplumlarda bulunan kangren gibi insanların, muzır hayvanlar hükmünde olan kafirlerin ortaya çıkıp anlaşılması için Allah şeytanı yaratmış. Kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Var mı buna iyi değil diyen? Ama bunun gerçek yönünü bilmeyen şefkatli bir anne çocuğunun parmağının veyahut da bacağının kesilmesini istemeyebilir. Ama parmak kesilmese kol kesilir. Kol kesilmezse haydi buyurun cenaze namazına, adamı götürür kabre defnederler. Halbuki zahiren bir şerdir ama görüntüde bir eksiklik, bir yok oluş. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin, şeytanların ve muzırların, yani aklımıza gelebilecek her türlü sıkıntı, maddi olan sıkıntıların tamamı, halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netaici mühimme için halk olunmuşlardır. Mesela, melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur, makamları sabittir, tebettül etmez. Sanki Allah-u Teala şöyle bir şey bize anlatmak istiyor. Melekleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de, hayvanları anlatıyor ve biz de melekleri de özellikleriyle ilmen biliyoruz. Hayvanları da müşahedemizle biliyoruz ki bu meleklerde, hayvanlarda makamları sabittir. Allah-u Teala bir meleği hangi makam ve mertebede yarattıysa, o artık o makam mertebede hayatı boyunca, dünya durdukça öyledir. Yağmur tanesine mi müvekkel? Tamam, iki yağmur tanesine müvekkel olamıyor. Aşağıda düşemiyor. Yani bir hücreye müvekkel melek de olamıyor, daha aşağı. Ama iki yağmur tanesine melek de olamıyor. Hayvanlar da öyle. Onlara şeytanlar musallat olmadığı için Allah-u Teala onların makamlarını sabit tutmuş. Şu halde eğer bu yaratılacak yeni varlık, eğer makamları sabit olacak, şeytandan musallat olmayacak bir varlık olacak ise Allah-u Teala melek olarak yaratır ya da hayvan olarak yaratır. Onların zaten sayıları bolca var, her yerde var. Şu halde Allah-u Teala'nın yaratacağı bu varlık ne melek cinsinden olsun, Ne hayvan cinsinden olsun. Ama melekleri de geçebilecek istat ve kabiliyette bulunsun. Hayvanlardan aşağı düşebilecek istat ve kabiliyette de bulunsun. Öyleyse bu özelliği ortaya çıkaracak bir mücahede lazım buna. İşte belaların, şerlerin, zararların, şeytanların yaratılması, o insanda bulunan güzel özelliklerle kötü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamak içindir. Maşallah. Mesela hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir ve nakıstır, eksiktir. Âlem-i insaniyette ise meratibi terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Yani terakki de sonsuz, alçaklık, tedenni de sonsuz. Nemrutlardan, firavunlardan tut, ta sıddıkini evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafeyi terakki var. Bir damla ışıktan, bir damla büyüklüğündeki ışıktan, güneş ışığına kadar mertebeler var, ışık mertebeler var değil mi? Hatta güneş de ışık, küçük bir ışıkmış. Dünyamızda milyonlar defa büyük ama o da kainattaki birçok güneşlerden daha küçükmüş. Demek ki aslında sonsuz bir manevi terakki söz konusu. Hatta Üstad Hazretleri bunu zerreden şemse, seradan süreyyaya, esfel-i safilinden âlâ-i illiyyine kadar dizilmiş makamat, meratip var. O makam ve mertebelerinden bir tanesinin hangisini hak ettiğini göstermek için Cenab-ı Hak şeytanı musallat etmiş. Ve buradan da Nemrutlardan, Firavunlardan tut, ta Sıddık'ın Evliya ve Emiye'ye kadar gayet uzun bir mesafeyi terakki var. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve tefrik için şeytanların hilkatiyle ve sırr teklif ve bazı enbiya ile bir meydan imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Tabi Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiği iman nimeti burada elmasa benzetilmiş. İnsanların kendi iradeleriyle Allah'ı inkar etmesi de onlar ruhlarını kömür hale getirmek şeklinde ifade edilmiş. Bugün kimyadakiler, kimya uzmanları kömürle elmasın aynı aslının karbon olduğunu ama diziliş farklılığından dolayı birinin elmas, birinin kömür olduğunu söylüyorlar. Demek ki insanın aslı da topraktır. Aynı anne babadan yaratılmışlar. Ama bunlar iman sofrasında, iman okulunda dizilirlerse elmas şekline geliyorlar. Ama elmasın dereceleri var tabii. Kademe kademe. Ama bu elmas yönde dizilmeye tercih etmezlerse kömür olarak kalıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala elmas ruhlu insanlarla kömür ruhlu insanları ayırmak için şeytanı yaratmış. Neticesi bu yani. Netice itibariyle çok güzel bir muamele. Bizim meşhur bir örneğimiz var. Hani madenler biliyorsunuz karışık olarak yaratılıyor. Ama o maden ocaklarında çıkarılanlar bir muameleye tabi tutulur. Karışık olarak mı kullanılır? Yoksa altını bir tarafa, bakırı bir tarafa, gümüşü bir tarafa, değişik madenler farklı farklı ayıklanır değil mi? İçinde varsa eğer kömür parçaları onlar da bu şekilde ayrılır ve yanarlar. Dolayısıyla Allah-u Teala da bizim o madenleri karışık kullanmadığımız gibi ve hangi madenin olmasını istiyorsak ayrılmasını istediğimiz gibi Allah-u Teala da farklı maden özelliklerine sahip olan insan ruhlarını ayırmak için bir muameleye tabi tutmuş. Bunun adına biz şeytanların yaratılması, nefsin musallat kılınması diyoruz. Zatı itibariyle güzel bir muamele ama kömürü tercih etmek kötüyse bu kömürü tercih edene ait bir durumdur. Çünkü Allah-u Teala insana irade vermiştir. Biz madenler gibi değiliz. Madenlerin iradeleri yok. Ama örnek olsun diye söylüyoruz. Bizim irademiz var. Allah irademiz nerede kullanırsak onu yaratacağını buyuruyor. Hatta çok enteresan, dikkatini çeken bir ayet-i kerimeyi hatırlatayım. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadar açık ve net. Ve şeytanın da bizim için büyük bir düşman olduğunu ifade buyuruyor net olarak. Ama buna tabi olmayın. Bu sizin terakki yolunuzda en büyük engelinizdir. Nitekim sizin babanız Adem bir sefer onun sözünü tuttu. cennetten aşağı inmesine sebep oldu. Siz de aman bunu sözünü tutmayın diye mükerrer defalar peygamberleriyle insanlık tarihi boyunca yüz binlerce peygamberle onları uyarmış ve ikaz etmiş. Mesela Âlâ-i illiğindeki Ebubekir Sıddık'ın ruhu en yücelerin yücesinde olan Ebubekir Sıddık'ın ruhu Esveli safilindeki aşağıların aşağısında, alçakların alçağında bulunan Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Düşünün, Firavun Hazreti Musa ile, Nemrut Hazreti İbrahim ile, Ebu Cehil Ebubekir Sıddık Efendimiz de aynı ikisi olacaktı. Allah Allah. Subhanallah. Demek ki Deccal'la İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam, Süfyan'la Mehdi Aleyhisselam aynı seviyede kalacaklardı. Aralarında fark anlaşılmayacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki su istimalattan ve kesb denilen mübaşeret hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir, icadı ilahiye ait değildir. Öyleyse şeytanın yaratılması hayırdır ve güzeldir. Şeytanın sözünü dinlemek kötüdür. Yani üstadımız güzel bir örnek veriyor nefisle ilgili. O zaman diyor nefis sana binmeyecek, sen nefse bineceksin. Hani biliyorsunuz binekler üzerine binilsin ve seni gideceğin yere götürsün diye vardır. Ama bineğini sırtına almış bir adam, affedersiniz merkebi veya arabasını veya helikopterini veya uçağını sırtına almış taşımaya çalışıyor. Binekler seni taşımak içindir. Sen binekleri taşımak için değil ki. Demek ki nefsi de Allahu Teala bize bir binek olarak vermiş. Onunla cennete uçalım diye. Ama şimdi nefsin sözünü tutarsak bu sefer nefis bize binmiş olacak. Elbette kendi irademizle bunu istediğimiz için o zarar, o kötülük bize aittir. Allahu Teala'nın nefis gibi önemli bir nimeti bize vermesi kötü değil. Şer değil. Onu kendi aleyhimize kullanmamız kötü oluyor. Ata binmek ne güzel değil mi? Ama at sana binerse? Eğer sual etseniz ki, şimdi ayrı bir soru geldi. Bu da çok enteresan bir sual. Bi'set-i Enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor. Şimdi burada bir mantığı kullanarak son derece mantık dolu ve karşıdakini neredeyse ilzam edecek bir soruyla geliyor. Üstadın bir özelliği, muhatapların sorduğu soruları veya sorulacak muhtemel soruları hiç değiştirmeden en şiddetli haliyle sorar. En kuvvetli haliyle. Bakın şu soruya. Şimdi şeytanlar yaratıldı, peygamberler gönderildi ve insanlar da peygamberlerin gönderdiği bu dinlerden haberdar oldular. Böylece insanların pek çoğu cehenneme gitti. Küfre giriyor, zarar görüyor. Peki bir kural getiriyor burada. El hükmü lil ekser. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Bu da meşhur bir kuraldır. Mesela bir konuyu meşverette oylayacağız. Çoğunluğu verdiği karar geçiyor değil mi? Evet. Çoğunluğa göre hüküm veriliyor. Genellikle. Öyleyse madem ki insanların çoğu peygamberlerin gönderilmesinden ve şeytanların yaratılmasından dolayı cehenneme gidiyor. Öyleyse insanların çoğu da bundan zarar gördüğüne göre, hüküm de çoğunluğa göre verileceğine göre, ekser ondan şer görse o vakit halkı şer şerdir. O zaman madem şeytan yaratılmasından dolayı çoğu insanlar cehenneme gitti, öyleyse şeytan yaratılması şerdir denilebilir mi? Hatta Bi'set-i Enbiya dahi rahmet değil denilebilir. Yani bu peygamberlerin gönderilmesinden dolayı çok insan cehenneme gittiğine göre öyleyse haşa peygamberlerin gönderilmesi de rahmet olmaz. Hatta şer olmuş gibi böyle tam bir şeytanca soru. Evet ama bu mantığı da kullanarak değişik mantık kurallarında kullanarak, toplumsal kurallarda kullanarak böyle bir soruyu sormak hakikaten büyük bir birikimin, Hazreti Adem'den beri insanlığı yoldan çıkarmaya çalışan şeytan gibi bir destasın yardımıyla olabilir. Üstad Hazretleri de bütün o şerirlerin ittifak ederek, birleşerek, akıllarını birleştirerek meydana getirdikleri o soruyu soruyor ve ona bir cevap veriyor. El cevap, kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Çok harika bir kural, ölçü. Şimdi bazen soruyoruz. Abiler, kaç çocuğunuz var? Bir yavrum var. Peki yeryüzünde kaç koyun var? Milyon var mıdır? Daha fazladır. Peki kaç koyun bir insan eder? Sayısal anlamda kaç koyun var? Koyun da değil aslında. Bak, yani kötü bir şey de söylemedim yani. Koyun da değerli bir varlık. Ama şimdi bir yavrumuzla bir koyunları mukayese edebilir miyiz? Edemeyiz ki. Çocuğunuzun keyfiyeti, insanlık keyfiyeti hayvanlık kemiyetiyle ölçülmez. Milyarlarca koyun bir tek insan yapmaz. Milyarlarca taş, milyarlarca küre, cansız küre bir hayvan yapmaz. Bir canlı yapmaz. Ona hayat girmiş ya. Bir çiçek bir dağdan değerlidir. Çünkü dağın hayatı yok, çiçeğin hayatı var. Demek ki çokluk burada esas olmaz. Kalite, değer ve kıymet daha önemlidir sayısal çokluktan. Onun için bir elmas bir kamyon kömürden daha değerlidir. Siz eğer 40 ton taşı kıracaksanız, içinden de 1 gram elmas çıkacaksa, kırar mısınız, kırmaz mısınız? Kırıyorlar. Tonlarca taşı kırıyorlar içinden o elması çıkarmak için. Demek değer ki çıkıyorlar. Ya o kadar tonlarca taş kaldı geride, biz 1 gram aldık. Değer mi? Değer kardeşim. Şimdi insanlar bile bu dünyada böyle muameller yaparken Allah bu dünya tarlasında öyle değerli elmaslar, yıldızlar gibi iman sahipleri yetiştiriyor ki bazı kömür hükmünde veya muzır hayvan hükmünde bazı kafirlerin sayısal çokluğu olsa bile o kalite ve keyfiyet çokluğuna göre hiç hükmündedir. Ama yine üstadımız çok harika iki tane örnek verecek. Tabii örnekler yüksek hakikatlerin ve soyut dediğimiz kavramların anlaşılmasına mükemmel birer pencere ve merdiven gibi. Mesela 100 hurma çekirdeği bulunsa, çok harika bir örnek. Yani insanlık çekirdekler hükmünde cennet ambarında kalsaydı ne olurdu? Bu insanlık çekirdekler olarak dünya tarlasına ekilip şeytan, nefis, bela ve musibetler ile mücahedeye tabi tutulsaydı ne olurdu? Şimdi onun bir mukayesesini mükemmel bir örnekle. 100 hurma çekirdeği bulunsa, bunlar ambarınızda ya da torbanızda bir ömür boyu kalsa çekirdek olarak kalır. Toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiye mazhar olmazsa 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Elbette bu da değerlidir çekirdek olarak. Ama çekirdeğin değeri tarlaya atılıp ağaç olduğunda ortaya çıkar. Sizin ambarınızda veya torbanızda bir asır, iki asır dünya durdukça dursa iki tane çekirdek olmaz. Tek çekirdek olarak kalır. Demek ki Cenab-ı Hak insan nev'ini çekirdekler hükmünde o potansiyel özellikleriyle cennette tutsaydı cennet durdukça çekirdek olarak kalacaklardı. Ama biz biliyorsunuz çekirdekleri ambarda ve torbada tutmuyoruz. Onları ne yapıyoruz? Fakat su verildiği ve mücahede-i hayatiye maruz kaldığı vakit, yani biz onları ne yapıyoruz? Tarlaya atıyoruz, üzerine suyu döküyoruz, üzerini kapatıyoruz, sıkıştırıyoruz, hatta iyice karanlığa gömüyoruz. Evet, o zaman suyu mizacından Yani mizacının bozuk olmasından dolayı 80'i bozulsa, örnek tam sorudakine göre uygun. 20'si meyvedar 20 hurma ağacı olsa, diyebilir misin ki suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu. Yazık ettin. Torbada kalsaydı 100 çekirdeğin vardı. Attın bunu toprağa, yazık ettin. Hangisi daha güzel? Bu insanlar cennette kalsaydı ne güzeldi çekirdek olarak. Dünyaya geldi bunlardan işte %20'si, mesela dünyada şu anda 2 milyara yakını, %25, %30'a yakını ehli iman. Bunlardan %30'u meyvedar hurma ağacı oldu. Evet. Ama %70'i mizacının bozulmasından, bozuk olduğundan dolayı bunlar bozuldular. Bak biz de öyle yapıyoruz dünyada. Yaptığımız işler ile Allah-u Teala'nın sanatını, rububiyetini, şe'nlerini ve şunat-ı ilahiyesini anlıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Maşallah. Şimdi bir hurma ağacı kaç hurma çekirdeği yapar? Ben düşündüm geçenlerde bir yerde bir mevzuyu okurken. Bir çekirdek asla bir hurma değildir. Bak hurma ağacı demiyorum. Hurma çekirdeği çekirdek olarak kaldığı sürece hurma göremezsiniz. Bir hurma değildir çekirdek. Bırakın ağacı. Bir hurma çekirdeğinden tonlarla hurma yaratıyor Allah. Bak hurmadan yaratmıyor Allah. Hurma çekirdeğinden yaratıyor hurmayı. İfade edebildim bilmiyorum. Ya. Hurma milletinin bu 20 hurma ağacından kazandığı menfaati bir düşünün. 80 çekirdeği kaybetti. Ya o ağaçlarda milyonlarca çekirdek var. Bırak çekirdeği, milyonlarca. Bir düşünsenize. Allah-u Teala'nın bir hurma çekirdeğinden 70-80 yıl hurma ağacından yaratacağı hurmalara bakın. Ki bir insan bir hurma çekirdeğinden ne kadar değerliyse, hurma çekirdeğinden çıkan ağaçtan da bir insandan çıkan iman o kadar değerli. Anlatabildim mi bilmiyorum. Hurma çekirdeğini koyun yanınıza, kendinizi koyun oraya. Hurma çekirdeğinden çıkan ağaca bakın, bir de sizden çıkacak manevi ağaca bakın. Ölçülür mü, mukayese edilir mi? Mümkün değil ya. En aşağı tabakada bulunan bitkisel hayatın toprağın altına atılmasından çıkan netice bu olursa, en yüksek mertebede yaratılan, hayatın en yükseğinde yaratılan insan hayatının iman meyvesiyle olgunlaştığını düşündüğümüzde, ahiretteki makam, mevki ve alem misalde ahiret alemlerindeki tecelliden manevi büyüklüğünü, kemalatını bir ölçelim. Bir tanesi bütün insanlığa bedeldir. Yani bir tek peygamberin aleyhisselam yaratılsaydı insanların içerisinden tek olarak o iman etseydi faraza, ondan başka hiçbir insan mümin olmasaydı yine değerdi. Kaldı ki onun gibi yüz binlerce peygamber, bir de bu peygamberin ümmetlerinden milyonlarca ve şimdi asrımızda kim milyar iman sahibi yetişmiş. İkinci bir örnek, bu da çok harika. Bu örnekleri çocuğa okusan istifade eder mi? Taftazani Hazretleri bugün olsaydı istifade eder miydi? Ederdi. Bediüzzaman Hazretleri kendisi istifade etmiş mi bu örneklerden? Etmiş. Bakın aynı derste ilkokul çocuğuyla Bediüzzaman istifade ediyor. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bu asrın insanına, bizim gibi elif okumamış insanlara Allah'ın bir lütfudur. Bu yüksek hakikatleri böyle kısa, böyle veciz, böyle net. Sadece öğrenmekle kalmıyoruz. Öğrendiklerimizi de diğer insana anlatacak kadar kabiliyet kesbetmek hakikaten keramettir bu asırda. Buna biz ilmi keramet diyoruz. 40 dakikada 40 yılda çözemeyen alimlerin çözemediği meseleyi üstad bir zaman bize çözdürüyor, öğretiyor. Ve başkalarına öğretecek hale getiriyor. Ne kadar? İkinci bir örnek. Bu da enteresan. Elbette diyemezsin. Çünkü o 20 bin hükmüne geçti. Yani 20 tane çekirdek 20 bin hükmüne geçti. 80'i kaybeden, 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle 500 kuruş eder. Yani demek ki bir yumurta 5 kuruşmuş o zaman. Üstadım bunu yazdığı dönemde. Şimdi kaç para bir tavus yumurtası? Ve kaç?
50 kuruş.
Evet. 50 kuruş. 1 lira olsun. Yani. Fakat o 100 yumurta üstünde tavus oturtulsa, biliyorsunuz ısı. Dikkat buyurun. Yumurtaların civciv olmasını sağlayan sebep ısıdır. Ateş yani, ateş. Ne kadar güzel bir örnek daha çıktı. Demek ki biz cennetten yumurta gibi dünyaya iniyoruz. Bize bir ısı veriliyor. Ne o ısı? Şeytan, evet. Mahiyetimizde bulunanların ortaya çıkmasını istiyor Allah. İrademizle, özgür irademizle. Evet. Fakat o 100 yumurta üstüne tavus oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si 20 tavus kuşu olsa denilebilir mi ki çok zarar oldu, bu muamele şer oldu. Yumurta olarak kalsaydı daha iyiydi. Baksana 80'i çürüdü, yazık oldu. Denilir mi? Bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu denilmez. Hayır, öyle değil. Belki hayırdır. Yani 80'inin bozulacağını bilsen bile yine o 20 yumurtanın tavus olması için kuluçkaya yatırır mısın? Evet. Yatırırız. Başka, hatta bazen 100 tanesinin bozulacağını bilsek bile 101 tanesini yapıyoruz. Bir tanesi değiyor demek ki yani. Adam deney yapıyor 1000 kere. Ama sonunda bir tane buluyor. Değdi mi? Değdi ya. Değdi ki 1000 tane yapmış adam. Evet. Yani Allah-u Teala bu insan nev'inden tavus kuşları gibi kuşlar yaratmak için onları bir ateşe oturtuyor. Çünkü burası önemli. O tavus milleti ve o yumurta taifesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. Şimdi tavus milleti olarak bakalım meseleye. Tavus milleti bundan kazandı mı, kaybetti mi? Bırakın yumurtaların sahibini. Yumurtaların sahibi zaten çok şey kazandı. Tamam. Demek ki bu insanları bu dünyaya gönderip cennet ambarında yumurta olarak tutmayıp dünya kuluçkasına bizi yatırıp şeytanın altına üstüne bizi oturtup bizim içimizden bu güzellikleri ya da çirkinliklerin çıkmasını sağlayan o Zat-ı Zülcelal öyle çok büyük bereket elde ediyor o bir tarafa. Bir de bu taraftan kendimize bakalım. Bu insanlık nevi bu muameleden kâr mı etti, zarar mı etti? Diyor ki o tavus milleti diyor. 80 yumurtayı kaybetti, 20 tavusu kazandı. Demek ki bu insan milleti bazı kömür hükmünde kömür ruhlu insanları kaybetti ama işte o mübarek zatları tabiri caizse kazandı. Onun için diyor 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. İşte son paragraf okuyup bitirelim. Nevi beşer, insanlık, bi'iseti enbiya ile peygamberlerin gönderilmesiyle ve sırrı teklif ile insanları bazı ibadetlerle mükellef kılınmasıyla, sorumluluk verilmesiyle, evet, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile, evet, demek ki biz bu dünyada bir harp halindeymişiz. Biliyorsunuz, nöbette olan insanların uyuması nedir? Sakıncalıdır. İşte gaflet bizim için bir uykudur. Şeytanın tuzağına düşmek demektir. Öyleyse biz hayatımız boyunca cephe hattında nöbet halindeyiz. Onun için sabahleyin namaza kalkmak, nöbete çıkmak anlamına gelir. Öğlen namaza durmak, nöbetteyim ben ve yerimi kimseye terk etmedim, şeytana yerimi vermedim demektir. Ben iffetli yaşıyorum. Evet, nöbetteyim, şeytana ülkemi teslim etmedim, namusumu vermedim demektir. Dolayısıyla insan hayatı boyunca gerek peygamberlerin gönderilmesi, gerek bize Allahu Teala'nın verdiği sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, gerek şeytan ve zararlı şeylerle yaptığımız manevi cihadımız ile kazandıkları mertebeler diyor, yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde. Demek ki bu muamele ile Allahu Teala o cennet çekirdeklerinden dünyaya gönderdikleriyle ve cennetteki yumurtalardan dünyada kuluçka yatırdıkları bu insan neviyle bunları kazanmış. Peki kaybettikleri ne? Kaybettikleri ise diyor, kemiyetçe kesretli, yani sayısal anlamda çok ama keyfiyetçe, kalite ve değer anlamında ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nevinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Cenab-ı Hak imanı kamil nasip eylesin. Ve burada bize bir görev düşüyor. Madem ki bu insan bir nevdir, madem bu insanlık bir türdür ve madem bu insanlık bir ailedir, öyleyse bu insanların her birisi bizim nesebi kardeşlerimizdir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva baba ve annemizden gelen ana baba bir çocuklardır. Öyleyse o kardeşlerimize bu iman hakikatlerini bu güzel üsluplarla anlatmak da bizim bir görevimizdir. Hemen nasıl olsa bunlar kafirdir diyerek atmak bize yakışmaz. Yoksa Allah peygamberleri göndermezdi, değil mi? Öyleyse bu asırdaki müminler peygamberlerin görevlerini üzerlerine almışlar. Biz de elimizden geldiği kadar imanı kavi olanlar imanı daha kuvvetleştirmek, imanı zayıf olanlar imanını kuvvetleştirmek, imanı olmayanlara da imana gelmelerine vesile olmak için bu hakikatler elimizden geldiği kadar ya yazıyla, ya okuyarak, ya anlatarak, ya cep telefonu, ya televizyon, ya internet nasıl ulaşabilirsek bir şekilde bu hakikatları Cenab-ı Hak muhtaç gönüllere ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.